akılda kalanlar.
Evet, iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok kıymetli, birazdan sohbetimizde göreceksiniz ki ilginç bir konuda kendini yetiştirmiş, hatta bu konuya kendini vakfetmiş değerli bir ilim ve gönül insanıyla birlikte olacağız. Sayın Osman Kayaer, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta Akılda Kalanlar'da şehir, medeniyet, insan, zaman ve mekan tasavvurunu konuşacağız. Osman Kayaer'in küçük bir özgeçmişini size vermek istiyorum. Osman Kayaer 1960 yılında Samsun Havza'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Havza, İskenderun, Elmalı ve Elazığ'da yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1986-1992 yılları arasında Alanya İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 92-2004 yılları arasında Ankara'da kitap yayıncılığı yaptı. Belediyecilikle ilgili olmak üzere 8 kitabı, bir tanesi bununla ilgili olmak üzere 8 kitabı, çok sayıda makalesi ve çeşitli gazetelerde denemeleri yayınlandı. Pursaklar Belediyesi Meclis Başkanlığı Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 2009'da ikinci, 2014'te üçüncü kez meclis üyesi olarak seçildi. Halen de Pursaklar Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapmakta. Ama benim için ve sizler için kıymetli olan tarafı şehire, şehirciliğe ayırdığı zaman. Siz Ankara İlahiyat mezunsunuz ama Osman Bey, şehre ve şehirciye ilginiz nereden ve niçin kaynaklandı?
Serdar Bey, bu sorunuza cevap vereceğim ama önce Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine teşekkür etmek istiyorum. Size de teşekkür etmek istiyorum. Akılda Eyvallah. Kalanlar programına beni davet ettiğiniz için hasreten teşekkür ediyorum.
Eyvallah hocam.
İnşallah sohbetimiz faydalı olacaktır.
İnşallah.
Buradan sorunuza geçecek olursak, ben daha önce yayıncılık yapardım. Kitap yayıncılığı ve dergi yayıncılığı yapardım. 7 sene dergi çıkardık biz. Bu dergide işlemediğimiz konu yok gibiydi aslında. Fakat bizi şehirciliğe sevk eden şey, Pursaklar'da ikamet ediyordum ve Pursaklar Belediyesi'nin çalışmalarından memnun değildik. Bu vesileyle bizim tanıdığımız bir arkadaşımız, buradan belediye başkanımız Sayın Seçiçet'in adını da zikretmek isterim.
Lütfen,
o
buyurun.
Belediye başkan aday olunca biz de ona gittik, dedik ki ya biz şehirle ilgilenmiyorduk ama burada yapılanları gördük ki iyi değil. Biz de katkı vermek istiyoruz eğer uygun görürseniz dedik. O da uygun gördü, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Benim meclis üyesi olarak yazdılar ve biz böylece şehirle ilgilenmeye başlamış olduk.
Eyvallah.
Ve tabii bir başka şey, fark ettiğimiz şey de şuydu. Yayıncılıktan geldiğimiz için belediyeye gelir gelmez ben hemen gidip şehirle ilgili kitaplar araştırmaya başladım. Ve tabii Google'a iki kelime yazdım. Birisi kent, birisi şehir.
Evet.
Ve buradaki isimlerden, kitaplardan dikkatimizi çekenleri hemen ziyaret etmeye başladık. Sonra gördük ki biz ilgilenmediğimiz bir derya ile karşı karşıyayız.
Evet.
Fakat bir başka husus, içerisinde yaşadığımız ama ne olduğunu bilmediğimiz bir derya ile karşı karşıyayız.
Evet.
Halbuki aynı zamanda o deryayı da biz inşa ediyoruz. Tabi içerisinde pislikleri de döküyoruz maalesef.
Eyvallah. Peki efendim, çok sık kullanılan bir şey, şehir kelimesini kullanan dostlar var. Kent kelimesi de yoğun olarak kullanılma tedavüle girdi tabiri caizse, ama siz bu işi bu kadar ilgilenmiş, tetkik etmiş bir araştırmacı olarak da kent kelimesinin etimolojisini, şehir kelimesinin kökenini söyler misiniz? Hangisini söylemek daha uygun ifade tarzımıza?
Tabii bana şehir sevimli geliyor. Çünkü şehrin Arapça bir şey var, karşılığı var. Arapça'da şehir belirgin hale gelen şey demektir. Zaten aylara bu yüzden şehir deniyor. Hilale de şehir deniyor. Yani bu hilalin çıkma gününden başlayarak geçen zamana şehir deniyor. Tabii bir başka şey şöhretle.
Yani Şehri Ramazan, hoş geldin ya Şehri Ramazan buradan.
Evet tabii oradan. Tabii şöhretle de, bilinenle de alakası var. Bu yüzden her yere şehir denmiyor. Bir kendine has kimliği olan, kendine has özellikleri olan ve başka yerlerde ünvanı bilinen yerlere şehir deniyor. Bu yüzden de köyler var ve şehirler var. Eskiden şehirler çok fazla değildi. Kent kelimesi ise çok ilginç, garip bir şey. Bu köy demektir aslında. Yani Mehmet Doğan'ın yalancısıyım ben. Mehmet Doğan'ın sözlüğünde böyle yazıyor. Diyor ki yani eski dilde kent
Köy demektir. Kariyer, köy demektir.
Ve bizimkiler ne hikmetse yani bizim şehirlerimizi köye dönüştürmeye pek
zevk. En azından isim olarak köye dönüştürmeye çalışıyorlar.
Tabii daha sonraki incelemelerimizde bizim zihnimizde şöyle bir şey de oluştu. Şehir daha tabii, daha kültürel olan yerlere şehir denebiliyor. Benim zihnimde biraz öyle. Kent ise daha mekanik, kurgusal, daha beton, sentetik. Daha kurgusal, daha sentetik bir mekandan ibaret. Eyvallah. O yüzden insanlar şehirde yaşamayı, yani benim gibi insanlar şehirde yaşamayı tercih ederler diye düşünüyorum.
Bir de bu bir konferansında dinlemiştim sizin. Bentle kentin de bir şeyi var mı? Bir
evet tabii. Yani bu şöyle zaten köyler göçebe hayatı engellediği için evet. Önce bent demişler buraya. Sonra buradaki B harfi sertleşerek kente dönüşüyor. Evet. Yani göçebe hayatı engelleme gibi bir şey var, anlamı var. Orası iyi yani köyün.
Engelledi. Peki efendim siz aynı zamanda bir ilahiyatçısınız. Peygamber Efendimiz de Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde ismi Yesrib. Evet. Sonrasında Medine, daha sonrasında Medine-i Münevvere. Evet. Ya bu dizini, bu sıralamayı bir şehirci olarak tarif eder misiniz?
Şimdi burada belki söyleyeceğim şeylerin bir kısmı ilahiyatçı olmamla ilgili. Bir kısmı eyvallah, da şehircilikle ilgilimle ilgili. Bir kere Hazreti Peygamber insanlık bunun farkındadır ya da değildir onu bilmem ama dünyadaki şehirleşmeye en büyük katkı sağlayan insandır.
Eyvallah.
Yani dünyada eğer bugün bir şehirleşme varsa ve insanlığın neredeyse %75'i şehirlerde yaşıyorsa bunun önemli müsebbiplerinden bir tanesi Hazreti Peygamber'dir. Neden diyeceksiniz? Nedeni şu. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra göçebe hayatı yasaklıyor.
Öyle mi efendim? İlk kez duyuyorum.
Ve İmam Buhari'nin Edeb-ül Müfret isimli bir kitabı var. Orada bir hadis var. Büyük günah 7 tanedir diyor. 4. büyük günah ne biliyor musunuz? Hicretten sonra Medine'ye gelip yerleşmeyip de göçebe hayatı sürdürmek olarak zikrediliyor. Biz bunu fazlaca bilmiyoruz. Tabii sorunuzun baş tarafına gelecek olursak orada da şunu söyleriz. Yesrib kötülükle maruf yer demek. Ya şöyle misal vereyim. Hani mesela Casablanca dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Bizim kumar aklımıza geliyor.
Kumar falan geliyor evet.
Veya bugün işte başka bir Amerika'da böyle kumar oynatan şehirler var. Şu anda aklıma gelmedi
ama. Las Vegas.
Las Vegas mesela aklımıza ne gelir? Hemen kumar geliyor, gelir evet. Ve kötülükle mağruf biri. Evet. Yesrib böyle bir anlama geliyor.
Hicretten önce kötülükle mağruf bir yer
demektir. Ve Hazreti Peygamber tabii Medine'ye hicret eder etmez ilk işi Yesrib'e diyelim hadi. Yesrib'e hicret eder etmez ilk işi Yesrib'in ismini değiştirmek oluyor. Ve buraya Medine ismini veriyor. Bizzat Hazreti Peygamber. Medine kelimesinin kelime anlamına baktığımız zaman dinin kaim olduğu mekan anlamına gelir. Hmm. Dinin kaim olduğu mekan. Yani ismi mekandır Medine kelimesi.
Evet.
Şimdi din kelimesiyle de ilişkisi
tabii
var.
Din kelimesine tarifini vermemiz gerekiyor.
Tabii dini de söylememiz lazım. Din Arapçada aslında karşılık demektir.
Eyvallah.
Yani yaptığınız her işin, söylediğiniz her sözün bir karşılığı vardır. Mesela göçebe hayatta, bedevi hayatta güç hükümrandır. Güçlü olan dilediğini yapar. Ama dinde böyle değildir. Dine geldiğiniz zaman her işinizin bir karşılığı vardır. Mesela hırsızlık yapmışsanız onun bir cezası vardır. Adam öldürmüşseniz bir cezası vardır. Veya komşunun tarlasına girmişseniz bir cezası vardır. Bu yüzden din denir. Dolayısıyla Medine dinin yani kuralların, kaidelerin hakim olduğu mekan demektir. Orada herkes her aklına geldiği gibi davranamaz. Siz komşunuzu rahatsız edemezsiniz. Komşunuzun gölgesini engelleyemezsiniz. Komşunuzun güneşine mani olamazsınız normalde Medine'de. Tabii daha sonraki dönemde Hazreti Peygamber'in hemen sahabileri döneminde Medine-i Münevvere ismini alıyor Medine. Aydınlık mekan demektir. Aydınlık şehir anlamına
şimdi,
geliyor.
Şimdi günahkar şehirden kaide ve kurala dayalı bir şehire dönüştü isim. Arkasından da aydınlanmış, nurlanmış bir şehre dönüştü. Evet. Böyle bir tekamül var.
Tabii. Bir şey de aslında söylemek istediğim ustadan bir de şu. O, hocam. Şimdi genelde din deyince bizim insanımız daha böyle uhrevi bir şey hatırlar.
Evet.
Halbuki din uhrevi bir şey değildir.
Ahirete müteallik şeyler akla geliyor evet. Genelde.
Halbuki din dünyevidir ya. Dünyada bizim işimizi belirleyecek olandır. Yani buradaki yaptıklarımızın karşılığını öbür tarafta göreceğiz. Eyvallah benim oraya itirazım yok. Ama din dünyevi bir şeydir. Evet. Dünya için vardır. Ve dolayısıyla Medine dünya içindir. Yani dünyada biz komşumuza saygı göstereceğiz. Mesela o meşhur bir hadis-i şerif var. Diyor ki Hazreti Peygamber Cibril bir gün bana geldi. Komşuluk haklarından bahsetti. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kalacak zannettim.
Yani ölen bir komşunun malı ona miras kalacaktı. Değil mi? Öyle söylese evet. Daha rahat anlaşılır.
Şimdi biz
bugünse komşusuz yaşıyoruz apartmanlarda. Evet, yani komşusuzuz.
Apartman kapısında komşumuzla karşılaştığımız zaman sırtımızı dönüp geçiyoruz. Yani o selam bile vermiyoruz.
Bununla ilgili de yine sizin yazılarınızda, konferanslarınızda görmüştüm. Bir TOKİ'nin yapmış olduğu binaların önünden geçerken balkonlar gördüm. Balkonlarda da çamaşırların asıldığını gördüm diye bir itirazınız var. O ne itirazınız vardı sizin? Evet,
bu tabii biraz önce söylediğim köylülükle itirazımız var. Şimdi normal şartlarda bir evin balkonuna şehirli insan elbise asmaz. El ele hiç çamaşır hiç asmaz. Çünkü bu şehirli adabına uygun değildir. Ama biz insanlarımız tabii Türkiye'de şöyle bir problem de yaşıyoruz. Biz, ben de bir köylü çocuğum, asla köylüleri hor ve hakir görmüyorum. Köylülük bizim bu teoride söylediğimiz gibi, köyde yaşamak bu teoride söylediğim teorideki köylülükten farklı bir şeydir. Ama burada şehirlerimize köylülerimizi biz getirdik. Şehirli hale getirmeden şehirlerimizi bir çeşit köylüleştirdik aslında.
Taşralaştırdık yani.
Evet, sıkıntı burada.
Göçebeleştirdik, evet. Anladım.
Yani normal şartlarda eskiden mesela bir Osmanlı dönemi düşünelim. Osmanlı'da şehre hemen gelip yerleşilmez. Şehre gelirler, işte tek onun bir şeyi vardır, kefili vardır. Bir 5-10 sene orada kalır, şehir kültürünü öğrenir, şehre adapte olur, sonra ailesini şehre getirir. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Herkes arıyoruz. Evet, ona da bizim itirazımız belki yok ama bir kültür oluşturulmak, bir kültür meydana
ortak
getirmek,
yaşam modeli ortaya koymamız gerekiyor.
Bir kültür meydana getirmek çok kolay bir şey değil.
Evet.
Bunun için de özel gayret göstermek lazım ama maalesef günümüzde buna özel gayret gösterenimiz de yok tabii.
Medine-i Münevre'den sonra İslam medeniyeti hem asr-ı saadette hem akabinden Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar da çok güzel şehirler inşa ettiler. Osman Bey değil mi? Yani Bağdat, Semerkant, Buhara, Granada, Kurtuba. Ama daha sonra 16. yüzyıldan sonra filan şehirciliğimizde, şehir anlayışımızda bir çökme, durağanlaşma, durma mı görüyoruz? Mesela ben bugün çok önemli muhafazakar camiadan insanların bile şehirle ilgili çok fazla derinlikli, entelektüel birikimler olmadığını, bu eski şehirlerin çok yeterince incelenmediğini görüyorum. Hatta rahmetli Turgut Cansever'in eserleri bu konuda bizim için belki birinci kaynak sayılabilir ama çok ona müracaat edilmediğini görüyorum. Yani o şehirli bilincinden bir kopuş yaşadı mı Müslüman dünyası, Müslüman alemi?
Kesinlikle yaşadı.
Tespitlerimiz nelerdir?
Evet. Çünkü sebebi şu, ben mesela kendim bizzat yayıncılıkla uğraşan, okumayla uğraşan bir adam ama belediyeye gelinceye kadar şehir benim önümde, benim zihnimde bir varlık olarak durmuyordu. Biz musikiyi konu edindik, köleliği konu edildik, sanatları konu edindik, konu edinmediğimiz aşağı yukarı hiçbir şey kalmadı. Ama şehri konu edinmemiştik yayıncılık yaptığımız dönemde. Belediyeye gelince bunu fark ettik ve yeni yeni insanlar bunun farkına varıyorlar. Hamdolsun ki yeni yeni fark edinmeye başladı Türkiye'de şehirle ilgili. Ben hatta şuna inanıyorum yani. Türkiye'de mimarlık fakülteleri şehirciliğimizi dizayn etmeye kifayet etmiyor.
Yeterli değiller.
Bana göre gelecekte şehirler, yani şehircilik müstakil bir disiplin haline gelecek. Yani ilim dalı haline gelecek. Ve mimarlık fakülteleri kifayet etmediği için bence şehircilik üniversiteleri kurulacak. Kurulması da gerekiyor çünkü buna ihtiyaç var. Ve tabii başka şey, tabii mimarlık fakültelerimizden hareket ederek söyleyecek olursak, oradaki müfredatta bizim gelenekle ilgili, şehirlerimizle ilgili bilgi maalesef verilmiyor.
Aslında peki ideoloji mimariden bağımsız mı? Buradan devam edin lütfen.
Evet, ideoloji
mimariden... Yani buradan devam edin. Müfredatla, bugünkü mimarlarla var olan elimizdeki gerçeklere bakarak, yani Batı'nın inançlarıyla mimarisini, Doğu'nun inançlarıyla mimarisinin nasıl mecz olduğunu lütfen anlatarak devam etmenizi istirham edeceğim.
Şimdi tabii yani burada şöyle bir şey var.
Biz var, biliyorum.
Bu konuyu inceleyen bir sempozyum yaptık biz. İdeolojinin mimarisi, mimarinin ideolojisi. Şimdi burada iki şey var. Bir, mimarlar kendilerini üst kategoride görürler. Mimarinin bizatihi kendisini ideoloji haline getirirler. İki, ideolojinin mimarisi var. Türkiye'de özellikle Cumhuriyet sonrasında bizim maruz kaldığımız şey ideolojinin mimarisidir. Yani mesela arkadaşlar, şu anda çok katlı apartmanlar Türkiye'de çok yaygın olarak var.
Maalesef.
Ama bu ne için var? Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekirdek aileyi Türkiye'ye yerleştirmek maksadıyla kurulmuş apartmanlardan sonra var. Biliyorsunuz 3 tane apartman var Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet döneminde kurulmuş. İkisi İstanbul'da, vakıf apartmanlar bunların adı. Birisi de Ankara'da Gençlik Parkı'nın karşısında. Şimdi dolayısıyla bu çekirdek aileye yerleştirmek üzere dizayn edilmiş yapılardır. Ve tabii derinlemesine konuştuğumuz zaman o kadar çok problemimiz var ki. Biz mesela şu anda insanlarımız mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü insan aslında üç neslin yan yana yaşamasıyla insan haline gelir. Dede, nene, oğul gelin ve torunlar. Bu üç nesli birbirinden kopardığınız takdirde insan olmaz. Neden insan olmaz? Gelenek oluşmaz. Oluşmuyor gelenek.
Eksik insan olur yani.
Evet, gelenek oluşmuyor. Gelenek oluşmadığı için de herkes her defasında yeniden insani davranışı keşfetmek zorunda. Bu yüzden de mesela...
Maliyeti yükseliyor o zaman.
Bu yüzden de mesela çocuklarımız bir büyük geldiği zaman ayağa kalkmayı bilmiyorlar. Bilmiyor çocuk gerçekten. Neden? Çünkü babasını bir büyüğün yanında ayağa kalkarken görmüyor. Benim mesela böyle bir problemim var. Şimdi mesela enteresan bir şey anlatayım. Konumuz çok dağılacak ama.
Buyurun lütfen.
Şimdi mesela benim çocuklar üniversite öğrencisi evden giderken güle güle diye gidiyorlar. Biz uğurluyoruz onları. Allah'a ısmarladık demeleri gerekirken güle güle diyorlar. Diyorum ya oğlum bak oğlum kızım ayrılanlar Allah'a ısmarladık derler. Güle güle demezler. Zor alıştırdık. Sonra aklıma geldi bu nereden bu çocuklara bulaştı diye. Kanaatim şu. Biz bunları, bizim evde tabii maalesef annemiz ve babamız yoktu. Biz bunları ilk özellikle ilkokula gönderirken hep dışarıya gönderdik. Hep yolcu ettik. Hep güle güle dedik. Hiç evde bırakıp da bir yere gitmedik. Yani Allah'a ısmarladık demedik hiç. Neden? Çünkü evde bırakacağımız bir dede nene yoktu. Dolayısıyla çocuk ayrılırken Allah'a ısmarladık deme değil de güle güle deneceğini zannediyor. Geçen bir baktım televizyon dizisinde aynı kelimeyi kullanıyorlar. Güle güle diyorlar gidenler. Dolayısıyla şimdi burada meskenlerimiz aslında tam aile dediğimiz üç neslin bir arada yaşadığı dokuya uygun değil. Çekirdek aileye bizi zorluyor. Bu da bizim şu anda maruz kaldığımız bir sürü problemle yüz yüze gelmemizi sağlıyor. Mesela son dönemlerde Türkiye'de maalesef boşanmalar çok yaygın olarak var. Çok yaygın olarak var. Evlilikten iki sene, bir sene içerisinde neredeyse %30'u boşanıyor evlilikleri. Temel sebeplerinden bir tanesi aslında ailenin bir şey sigortası olan büyüklerin yani dede ve nenenin evde olmayışı. Hı hı. Ben mesela eskiden hatırlıyorum kimse annesinin babasının yanında hanımına kimse söyleyemez.
Kötü söz ayıptır,
söyleyemez. Kavga edemezler. Ama şimdi yeni evlenenlerde evde kimse yok. Evet. Birinci günden itibaren kavga etmeye başlıyorlar ve üçüncü gün diyor ki bu evlilik yürümeyecek zannediyorlar.
Dolayısıyla diyorsunuz mekan karakteri, sosyolojiyi, hayatı inşa eden de bir şey.
Tabii kesinlikle yani biz bunlar karşılıklıdır. Yani hem kültürel arka planı var hem de mimarinin insan hayatını önemli ölçüde etkilediğini de kabul etmek zorundayız. Yani biz eğer mimari hayatı şekillendirmemiş olsaydı şu andaki şehirlerimiz bizim davranışlarımızı belirlemezdi. Halbuki önemli oranda şehirlerimiz bizim davranışlarımızı belirliyor.
Evet.
Basit bir şey söyleyeyim. Yani işe giderken bile kalkıp 2 saat önceden kalkmak zorundayız. Eğer iş yerimiz yakında olsa 2 saat önce kalkmayacağız. İşe gitmek istediğimiz zaman 15 dakika önce kalkacağız. Ama şimdi şehirlerin yani mekan bizi 2 saat önce kalkmaya zorluyor.
Yani mekan zamanı da zorluyor.
Tabii.
Yani zamanı da belirliyor.
Tabii, kesinlikle. Kesinlikle doğru.
Halbuki insan zamana ve mekana emanette bir varlık. Yani Allah insanı yaratırken bir zaman ve bir mekanla yaratıyor. Dolayısıyla biz mekan dediğimiz yani mimari dediğimiz, kent dediğimiz, şehir dediğimiz mesele sevgili dinleyiciler asıl buradan kaynaklanıyor. Bunu konuşmak için Osman Bey
şimdi
burada.
Tabii zamanın şöyle önemli bir şeyi var İslam düşüncesinde. Vel asr diye biliyorsunuz müstakil bir sure vardır. Ve asır kelimesi kelime anlamı itibariyle birçok anlama gelir. Anlamlarından bir tanesi de zamanın bizatihi kendisidir. Ve bir başka şey asır bir insan ömrü ile tekabül ediyor. Dolayısıyla zaman dediğimiz şey insanla da bir çeşit paralel olan bir şey. İnsanla birlikte düşünülmesi gereken bir şey. İnsanı çıktığınız zaman aslında zamanın fazla bir anlamı da kalmıyor.
Kıymeti kalmıyor.
Çünkü zaman insanla kıymetli
mukayyet
olan
bir şey.
Mukayyet bir şey. Evet. İnsanla mukayyet bir şey. Bu sebeple de biz de kendi süremizi de zamanla mukayyet olduğunu da bilmemiz gerekiyor. O yüzden bizim zihnimizde mesela zaman olumsuzdur. İnsanın zihninde enteresan bir şey söyleyeyim. Şeye giderseniz eğer ta en eski İslam öncesi yazıtlara gittiğiniz zaman da bile diyor ki zamanımız bozuldu diyorlar. Bu şikayet hala da var ya zamanımız bozuldu. Halbuki aslında zaman insanla kayım olduğu için insan bozulduğundan zaman da bozulmuş gözüküyor.
Eyvallah.
İnsan düzeldiğinde zaman da düzelmiş gözüküyor.
Eyvallah.
Birbirinden bağımsız değil. Yani insan zaman ve mekan birbiriyle bağlı.
Münlemişler.
Evet, birbiriyle bağlılar.
Şimdi ben efendim sizi konuk edeceğim için birazcık tabii dersine çalışayım diye baktığım zaman şunları gördüm. İnançlar aslında mimariyi de, estetiği de kesin belirleyici unsurların başında geliyor. Evet. Şimdi biz Hristiyanlığı, Batı'yı haç sembolize ediyor genel olarak. Doğu'yu, İslam ise hilal sembolize ediyor. Buradan mimariye geldiğimizde revnak dediğimiz şey Washington'da yok, Münih'te yok, Berlin'de yok. Ama Buhara'da, Semerkant'ta, İstanbul'da, Konya'da, Kayseri'de, Bağdat'ta, Şam'da var. Apartman dediğimiz şeyi de haça bakın. Aslında apartmanla, apartman mimarisine çok uygun, köşeli, keskin, dik hatlar olan bir şey. Haç dediğimiz şey. Hilal ise revnak dediğimiz bizim mimaride, evet, camide, evet, kullandığımız daha yuvarlak hatlar var. Buradan şunu diyeceğim. Mustafa Özel'in bir kitabında okumuştum Osman Bey. Diyor ki eskiden şehir için önce bir cami yapılırdı. Medine-i Münevvere böyle inşa edildi. Onun etrafında ıtriyatı olurdu. Onun etrafında hırdavatı olurdu. Sonra hamamlar olurdu. Bir adam şehre girerken hamamda temizlenir. Itriyattan güzel kokular alır. Sonra mescidine gelir diyordu. Yani hakikaten bizim hem Medine-i Fazla'da diğer Otugut Cansever gibi bilge mimarilerin mimarlarımızın eserlerinde böyle bir kent tasavvurumuz, şehir tasavvurumuz var değil mi?
Elbette var. Şimdi mesela bir İslam medeniyeti dediğiniz zaman öyle rastgele bir söz söylemiş olmuyorsunuz. Yani İslam medeniyeti köklü bir medeniyettir. Bize göre hala da dünyada eşi ve benzeri yoktur. Her ne kadar biz fiili olarak başka bir medeniyetin peşine takılmış gidiyorsak da derinlemesine düşündüğünüz zaman İslam medeniyetinin üstünde bir medeniyet yok. Ben mesela İslam şehirciliğinin köklerinin Hazreti İbrahim'den geldiğini zannediyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. İşte İbrahim Aleyhisselam hanımını ve çocuğunu bu bölgeye bıraktığında diyor ki işte ben bunları buraya
Hacer'de
bırakıyorum.
Hacer'de İsmail'i bırakıyor.
Bu beldeyi diyor emin bir yer yap. Şimdi İslam şehrinin birinci özelliği emin olmasıdır. İkinci olarak diyor ki bak ikinci olarak da diyor ki İbrahim Aleyhisselam emin yaptan sonra benim neslimden de
neslimden de
önderler çıkar. Allah diyor ki zalimlere ahdim erişmez. Yani senin neslinden de olsa zalim olanlara önderlik vermem. Yani kavmiyetçiliği ta orada engelliyor. Ve buradan bir şey anlıyor. Şimdi birincisinde İslam şehrinin birinci özelliği emniyettir. İkinci özelliği ise çoğulculuktur. Yani çeşitliliktir. Mesela ne istiyor Hazreti İbrahim? Sadece benim soyuma ver diyor. Allah diyor olmaz. Herkese veririm. Yani ikinci İslam şehrinin en temel özelliği her kültürden insanı barındırmasıdır. Sadece Müslümanların yaşadığı bir yer değildir İslam şehri, Müslümanların şehri. Üçüncüsünde de diyor ki İbrahim Aleyhisselam, diyor ki bu diyor şeye bol rızık ver. Ha, burada yaşayan ve benim soyumdan olanlara da bol rızık ver diyor. Pardon, soyumdan demiyor, affedersiniz. İnananlara, Allah'a ve ahirete inananlara da bol rızık ver diyor. Bak, üçüncü istediği de rızık. Allah da diyor ki inkar edenlere bile veririm bak. Hazreti İbrahim'in her dediğini kabul etmiyor. Birinci dediğinde problem yok. Güvenilir bir yer yap.
Yapıyor.
Allah tamam.
Medine'ye göre.
Soyumdan gelenlere önderlik olmaz.
Onu karma yaparım.
Erişmez. Sana ve ahirete inanlara bol rızık ver. Olmaz. Hepsine veririm. Ahirette sorarım. O zaman İslam şehrinin yani Müslümanların şehrinin üç temel özelliği var. Bir güvenlik. Yani emniyet. İki çoğulculuk. Üç rızık. Yani ekonomik anlamda da eski şeylere bakın, bu gezi kitaplarına falan bakın, eski kitapların Müslüman şehirleri zenginlikleriyle maruftur.
Evet.
Nasıl bugün Batılıların şehirleri zenginse Müslüman şehirleri de böyle, adamlar oralara gelmek için can atıyorlar.
Bağdat değil mi?
Ve biz mesela aslında belediyecilik olarak şunu da söyleyeyim, yani biz şehrin ticaretiyle ilgilenmemek çok yanlış bir şey. Şehrin yöneticileri orada yaşayan insanların ekonomik durumlarıyla da yakinen ilgilenmeliler ve orada ekonomik imkanların gelişmesi için özel gayret göstermeliler. Mesela Bağdat'ın kuruluşuna baktığımız zaman Bağdat'ta şehri kuranlar, öyle Bağdat dediğinizde bugün harap olmuş vaziyette çok üzülüyoruz. İslam Müslümanların sıfırdan kurduğu ilk şehirdir Bağdat.
Ve en parlak şehirlerden.
O yüzden çok önemlidir. Ve mesela Bağdat'ın sadece planının yapılması için 3 sene çalışılmıştır. Bak, Bağdat'ın sadece planının yapılması için 3 sene çalışılmıştır. Ve bu 3 tane plan çıkarılmıştır. Kare plan, daire plan, yıldız plan olarak ve daire plan kabul edilmiştir. Ve tabii Müslüman şehirlerinin temel özelliği, ana vasfı merkezde ibadet olmasıdır. Neden ibadet? Şimdi ibadeti ukrevi bir şey olarak algılamayalım arkadaşlar. Biraz önce dedik ki din karşılık demektir. Yani yaptığınız her işin bir karşılığı var. Siz komşunuzu dövmüşseniz onun karşılığında zopa yersiniz. Siz komşunun malını çalmışsanız onun karşılığında size ceza verilir. Yani bu yüzden din lazım şehirde. Sadece biz din deyince hani ibadet mi ibadet anlıyoruz. Ama ibadetten ibaret değil ki din.
Muamelat.
Yani muamelat yani günlük ilişkiler. Adal, muaşeret. Tabii insan ilişkileri asıl olan. Ve ben son zamanlarda mesela düşündüğüm şey şu. Allah'ın bizden müstakil olarak kendisiyle ilgili istediği ne ki diye düşünüyorum. Buna bulduğum bir namaz var günde 5 defa. Bir de yılda bir ay oruç var. Onun dışındaki bütün emirleri
diğer insanlar
için. İnsanlarla ilgilidir ya. Yani insanlarla ilgili ve dünyevi hayatla ilgili. Biz ise zannediyoruz ki din deyince uhrevi bir şey. Bizim bir hocamız var. Hani kulaklarını da çınlatalım, ellerinden de öperim. Mehmet Said Hatipoğlu hocamız. Hadis hocamız. Arkadaşlar derdi, din dünya içindir derdi. Ahirette ne namaz var, ne yasaklar var, ne emirler var.
Haramlar.
Dünya içindir. Allah dünyaya göndermiştir. Ve biz gerçekten de şehirlerimizi... İnsanların endişe duymasına gerek yok. Onların aleyhine çalışmaz. Kimseye inanmadığı bir şeyi yapmaya falan zorlamaz İslam. Böyle bir şey yok. Ve bir şey en önemli şeylerden bir tanesi şehirde her türden, her inançtan hatta İnsan. Her inançsızlıktan da insanın bulunmasına müsaade eder İslam. Ve hani demokrasi falan diyoruz ama İslam düşüncesi, Müslüman düşüncesinden daha müsamahakar, daha başkalarının yaşamasına müsaade eden bir düşünce bulamazsınız.
Bunu Medine-i Münevvere'den de alabiliriz değil mi hocam? Yani Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere geldiğinde hani malum haliniz çok meşhur belki ilk yazılı anayasa olarak da adlandırılan Medine Musalahası, Medine evet. Sulhü denilen evet. bir anlaşma var. Ama Medine'deki o zamanki toplumsal yapıya bakıyorum çok kozmopolit de bir yapı var. Yahudi kabileler var o inanç evet. sistemine bağlı. Hristiyan Araplar var, Müşrik Araplar var, Müslümanlar var. Yani bugün de dünyada zaten bunun çeşitleri ve çoğulları var. Aynı inanç grupları, öbekleri var. Orada bir şehir hayatı başlıyor değil
Elbette,
mi? Tabii. Yani Bağdat'ta çoğulcu o zaman, Şam'da çoğulcu, İstanbul'da çoğulcu, Semerkant'ta çoğulculuktan hep koruya geldiler değil mi?
Evet, evet. Şimdi burada şöyle bir cevap vermek isterim aslında bu meseleye. Bunun küreselleşme denilen işte de alakası var. Şimdi mesela ben nasip oldu bir Çin'e gezmeye gitme imkanı buldum. Pekin'e ve Hong Kong'a gittim.
Evet.
Ya inanın şaşırdım ya. Neden şaşırdım? Ya Çin diye bir şey görmedim ki ben Pekin'de. Sadece bir mahalle var işte kralın sarayının olduğu yer orayı korumuşlar. Onun dışında bütün yerler Hamburg gibi. Yani Pekin'in o bahsettiğimiz kral sarayının dışındaki yerlerin hepsi Hamburg gibi. Hong Kong'a gittim. Hong Kong'la New York arasında hiçbir fark yok. Aynı binalar var. Şimdi
aynı mimari, aynı ışıklandırma, aynı
hatta çok enteresan bir şey.
Peyzaj.
Şimdi insanlar da aynı. Allah'tan ki Allah insanların simalarına farklı kavimlerden olduğunu belirtecek alametler koymuş. Giyim kuşam olarak benimle onlar arasında bir fark yok. Tıpkı İngilizlerle benim aramda bir fark olmadığı gibi. Yani şimdi dışarıdan bakıldığı zaman işte onların sarılığı ve beyazlığı olmasa benim Türk onların İngiliz olduğu anlaşılmayacak. Kırık kıyafetimize baktığımız zaman. Çinlilerin ve Japonlarınki de böyle. Allah'tan ki bizim simalarımıza hangi topluluktan olduğumuzu belirtecek işaretler koymuş. Şimdi orada şunu düşündüm aslında. Bu modernizm...
Küreselleşiyor ya, modernizm tek tipleştiriyor evet. mu mimariyi?
Modernizm falan. Öncesi Allah insanı yeryüzü hükümranı olarak yaratmış ve yeryüzünü hadi dilediğiniz gibi imar edin diye bırakmış diye düşünün şimdi hocam. Düşündüm yani. Bir, Güney Amerika'da Mayalar var. Farklı bir medeniyet.
Medeniyet ve mimari.
Kuzey Amerika'da Kızılderililer var. Geliyoruz Orta Asya dedikleri yere, bizim bulunduğumuz bölgeye İslam medeniyeti var. Avrupa'ya gidiyorsunuz Hristiyan medeniyeti var. Çin'e gidiyorsunuz Çin medeniyeti var. Bunların her birinin şehir dokuları, insan kılık kıyafeti, musikileri, folklorları, adetleri farklı farklı. Afrika'ya gidiyorsunuz farklı. Yani dünyada şöyle düşünün. Dünyada 10 çeşit farklı insan medeniyeti var. Yaşıyor, renkli. Görebiliyorsunuz. Şimdi
hepsi aynı.
Göremiyoruz. Hepimiz batılı gibiyiz.
Coca-Cola,
yani.
McDonald's.
Peki hangisini isteriz arkadaş? Hangisi insanidir? Önce. Bu çeşitli olan insanidir. Halbuki Allah bizim çeşitli şeyler üretmemizi istiyor belki. Ama biz dünyayı da bozuyoruz. İnsanı da bozuyoruz. Zamanı ve mekanı da maalesef bozuyoruz.
Bu anlamda bir sempozyumda bir Yahudi şehir bilimcisinin mimarın size söylediği bir söz var. Evet. Neydi o? Oradan devam edelim isterseniz.
Şimdi tabii o bizim yıkımımıza sebep olan bir şey. Adam konuşmasını yapıyordu. Daha sonra oturup o özel sohbet ettiğimizde dedi ki arkadaşlar siz dedi İslam şehri, İslam şehri deyip duruyorsunuz. Böyle bir şehir yok ki dedi. Bizde hangi kötülükler varsa sizde de var. Bizde kumarhane var, sizde de var. Bizde şu var, sizde de var. Yani o zaman
uyuşturucu sizin, var, sokaklar emin değil. Sizde de aynı.
Yani sizde de aynısı var. Dolayısıyla sizin böyle Müslüman şehri ya da İslam şehri diye bir tabir kullanmanızın gerçekliği yok.
Kendisi Yahudi bunu söyleyen değil mi?
Bunu söyleyen de aslında haksız da değil arkadaşlar. Değil. Yani bayağı da basbayağı da haklı. Bu özellikle güvenilir olma bakımından yine de biz iyiyiz. Ben şehircilik sempozyumlarından bir tanesini güvenlik üzerine yapmıştım. Polis akademisiyle birlikte ve Amerikalı bir herif bulduk. Şehir mimari ve güvenlik üzerine çalışan bir adammış o. Onu buldura getirdiler arkadaşlar. Adam Amerika'da 80 bin nüfuslu bir kasabada yaşıyormuş. Bütün teorisi de onun üzerine kurulu. Bu 80 bin nüfuslu kasabada yılda 100 cinayet işleniyor. Bak intiharlar hariç, polis öldürmeleri hariç yılda 100 cinayet. Ve bunun üzerine kurmuş teorisini. Ben de onu dinledikten sonra hemen kalktım. O zaman henüz Pursaklar ilçe olmamıştı. Jandarma bölgesiydi. Koşa koşa jandarmaya gittim. Dedim ki geçen sene Pursaklar'da kaç cinayet işlendi?
Nüfusu kaç?
O zaman nüfusumuz 65 bin.
Ha, yaklaşık dediniz. Yaklaşık. Ha. Şeyi verir o zaman aynı.
Bir bana baktı. Şey,
mukayese yapacaksınız.
Komutan baktı bana güldü. Ne cinayeti başkanım dedi ya. İki tane yaralama var dedi. Birisi kendi kendini yaralamış o da dedi. Evet. Arkadaşlar hala bizim şehirlerimiz güvenlidir. Bakın. Hala bizim şehirlerimiz güvenlidir. Ben geçenlerde baktım Amerika'da hala bu sene dahil olmak üzere yılda 15 bin cinayet işleniyor. Bak, 15 yılda 15 bin cinayet işleniyor. Biraz önce söyledim. Polis öldürmeleri hariç, intiharlar hariç. Yukarıda bahsetmiştik. Ben 86'nın Şubat'ında Alanya'ya gittiğimde Alanya esnafı şehre gitmek istedikleri zaman kapı açık sadece bir sandalye koyuyor dükkanın önüne. Kapıyı falan kapatmadan gidiyor. 3-4 saat işini halledip öyle geliyor. Bir Allah'ın kulu içeri girip bir tane çivi almıyor o dükkandan. Bizim şehirlerimiz hala yine diğerleriyle kıyaslandığı zaman daha güvenli bir yerdir.
Eyvallah.
O yüzden de biz hani aşağılık kompleksine düşmeye gerek kalmaksızın daha da kendimiz olmak için özel gayret göstermeliyiz.
Yani çoğulculuğu o zaman eksik tamamlayacağız, ekonomi evet. tamamlayacağız. Evet, yani doğru. Emanet konusunda iyiyiz diyor Osman abi.
Emniyetimiz fena sayılmaz ama bozmaya gayret bozmak için çalışanlar var. Bunun için özel gayret göstereceğiz. Ama şehirlerimizi kendi kültürümüze uygun hale getireceğiz. Bir başka şey de şu arkadaşlar. Bakın ben musikimizi geliştirmek zorundayız. Sanatlarımızı, kendi sanatlarımızı geliştirmek zorundayız. Kendi folklorumuzu geliştirmek zorundayız. Kendi mimarimizi geliştirmek zorundayız. Ve en önemlisi de mimarlık fakültelerinin müfredatını gözden geçirmek zorundayız.
Hemen son bir dakikaya girdik hocamlar. TOKİ ve kentsel dönüşümdeki birkaç cümle vurucu çarpıcı alalım ve programı bitirelim.
Kentsel dönüşüm tabiri zaten benim hoşuma gitmez. Kent kelimesinden dolayı, dönüşüm kelimesinden dolayı da. Yani bu tırtılı kelebek yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şehirde dönüşüm olmamalıdır. Şehirde yenilenme olabilir. Yani şehir yenilenmesi diyebiliriz. Eskide eğer yıprandıysa ki dünyevi olan şeyler yıpranıyorlar. Bunun yenilenmesi lazım. Ana kültürü değiştirmeden, ana doku değiştirilmeden yenilenmesi lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela çokça konuşulan bir şey var. Surikule diye bir yer var. Oraya ya kentsel dönüşüm projesi uyguluyoruz. Adamların hayat tarzını değiştirecek binalar yapıyoruz.
Ya.
Niye yapıyoruz arkadaş ya? Onların hayatlarını sürdürebilecekleri şeyi korumalıyız. Buradan şunu da
çok katlarla ilgili bir itirazınız var herhalde. Bir cümle de onu alayım.
Evet, çok katlarla ilgili söylediğim şey şu. Çok katlı hayatta komşuluk oluşmaz hocam. Oluşmuyor.
Yatay o zaman.
Dikine komşuluk oluşmuyor. Yukarıdan aşağı komşuluk oluşmuyor.
Yatay komşuluk.
Yatay komşuluk olacak. Bunun çaresi yok.
Osman hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bu haftada akılda kalanların sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir konu ile huzurlarınızda olacağız. Bu programın yapılmasında emeği geçen yapımda Arzu Yaman Hanımefendi'ye ve teknik masada Sefa Kaya kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.
Ben de programın yapan ve sunan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Serdar Aydın ve akılda kalan programını emeğe geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.
Sağ olun hocam.
akılda kalan.